Modern Türk Edebiyatı Okumaları. Tarih, kuram, metin ve antoloji. Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Selçuk Atay.
Modern Türk Edebiyat Okumalarına hoş geldiniz. 9. bölümüyle Yahya Kemal'in devam ediyoruz. Bu podcast'imizde Yahya Kemal'in musiki anlayışı üzerinde duracağız. Çok insan anlayamaz eski musikimizden ve ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden mısralarını hatırlatarak başlayalım. Daha evvel Yahya Kemal'in şiirinde musikinin neye denk geldiğini göstermeye, anlatmaya çalışmıştık. Deruni ahenkten bahsettiğimizi, beyaz lisandan ve saf şiir gibi kavramlardan bahsettiğimizi takipçilerimiz hatırlayacaklardır. Diğer taraftan onun vezin ve kafiye üzerindeki yazılarıyla bu hususu etraflı bir şekilde aslında ortaya koymuştuk. Bu podcast'imizde ise onun bir sanat olarak musiki hakkında neler söylediğine de bakalım. Yahya Kemal'in klasik kültüre rafine bir şekilde baktığını, mimariden musikiye, hat sanatından diğer türlere, hatta daha özet bir ifadeyle sanayi-i nefise namına ne varsa bütün şubelerine teker teker bir bütün halinde baktığını, birbirinden hiçbirisini ayırmadığını biliyoruz. Daha ziyade eski kültürün tamamına burun kıvrılan bir dönemde Yahya Kemal onun nasıl modernize edileceğini göstermiştir. Bu tavır bizim için elbette ki önemli. Ama öbür taraftan bu modernize edilmişi biz Yahya Kemal özelinde düşündüğümüzde onun aynı zamanda modern Türk şiirinin de kurucusu olduğunu iddia ettik. Bu açıdan bakılınca Yahya Kemal'in musiki noktasında da Türk'ün o yaratıcı kudretini, sanat kudretini, daha doğrusu ruhunu çok iyi yakaladığını görüyoruz. Eski musiki başlıklı şiirinde bunu ifade etmiştir. Az evvel girişini okuduğumuz şiir devamında da şöyle der. Açar altın bir anahtarla ruh ufuklarını, hemen yayılmaya başlar sada ve nur akını. Ve seslenir büyük itriyi, semayı örten ruh, peşinde dalgalanır bestesiyle seyyid Nuh. En mutlu devrede ıtriye en yakın bir dost, ışıklı dantelalar bestekarı hafız post. Bu neslin ortada dahicedir başardığı iş, vatan nasıl karışır musikiyle göstermiş. Bu yaz kemençeyi bir dinledinse Kanlıca'da, baharda bir gece tamburu dinle Çamlıca'da. Bu sazların duyulur her telinde sade vatan, sihirli rüzgar eser daima bu topraktan. Evet, bu eski nesil bir şerefli alem açar. Duyuşta ince zamanlardan inkıraza kadar 150 yıl sıra dağlar birer birer yücelir ve akıbet dedenin anlı şanlı devri gelir. Bu musikiyi o son kudretiyle parlattı. Ölünce ülkede bir muhteşem güneş battı. İçinde geçen dede, hafız post, Seyyid Nuh, İtri bize eski musikiye Yahya Kemal'in nereden baktığında aslında gösteriyor. Bir küçük panoramada Osmanlı devrindeki musikiye dair sunuyor. Eski musiki bizi anlamak ve sevmek yolunda büyük şaire gerçekten çok faydalı olmuş. Onu söylememiz lazım. Özellikle de o eski musikinin inceliği ve derinliği karşısında hakikaten çok farklı bir bakış açısına sahip Yahya Kemal'i buluyoruz. Eski zaferlere, eski camilere, kudret ve kuvvet karşısındaki duruşla musikiyi yan yana görüyor olması, burada bir hayranlık bulması ve bu hayranlığı da şiirlerinde dile getirmiş olması. Temel meselemiz aslında bu. Daha ileriye giderek şöyle söylenir, bu görüş bize ait olmasa da musikinin oynadığı rol onun vatan şairi olmasında önemli bir yerdedir. Hatta daha evvel gelir. 1947 yanılmıyorsam Tamburi Cemil Bey'in hayatını anlatan kitapta Yahya Kemal'in anlattığı bir hatıra buna çok güzel bir delildir. Şöyle diyor: çok genç yaşta Avrupa'dan yeni döndüğü sırada Fransız kültürüne hayranmış. Memleketine ait her şeyi küçümsüyormuş. Fakat bir gün Kadıköy'ünde Cevizlik'teki bir dost evinde Tamburi Cemil'i tanıyıp dinledikten sonra karşısına altından bir kapı açılmış ve memleketine bu kapıdan girmiş. Evet, 1902 yılının sonlarından 1912 yılına kadar giden bir süreç ve Yahya Kemal Tamburi Cemil Bey'in açtığı kapıdan ülkeye giriyor. Daha sonradan Sermet Sami Uysal'ın gazetesinde de yayınlanmıştı sohbetleri. O sohbetlerde Türk musikisine duyduğu hayranlığı, Tamburi Cemil'i dinledikten sonra nasıl bir değişim gösterdiğini falan söyler. Şöyle söylüyor: 1912'de İstanbul'a döndükten sonra iyi bir talih eseri olarak Tamburi Cemil Bey'i tanıdım. Bu sanatkarın tambur, kemençe, rübap ve lavta ile çaldığı peşrevleri, besteleri, semaihileri ve şarkıları dinledim. Itriye, Hafız Posta, Seyyid Nuh'a, Zaharya'ya, Tamburi İshak'a, Sadullah Ağa'ya, İsmail Dede'ye, Şakir Ağa'ya hayran oldum. Şüphesiz bunda Tamburi Cemil'in çalışının kuvvetli bir tesiri vardır. En büyük bestekarlarımızın en iyi eserlerini dinlemek arzusu günden güne kalbimde yer tuttu. Milli bir ruhun tam ifadesinde musiki ön safta gelir. Sermet Sami Uysal'a yaptığı röportajda verdiği bu kavramlar, bu inanç daha doğrusu, büyük şairi öğrenmemiz lazım gelen o milli varlıklarımızı her hatırlayışında musikiyi de andığını düşünmemiz lazım. Bu Yol Düşüncesi adlı şiirinde öldükten sonra da ayrılmak istemediği şeyleri sıralarken karşımıza çıkar. Ne diyordu? Vatan şehirleri karşımda her saat bir bir, fetihler ufku Tekirdağ ve sevdiğim İzmir, şerefli kubbeler iklimi Marmara ile Boğaz, üzerlerinde bulutsuz ve bitmeyen bir yaz, bütün eserlerimiz, halkımız ve askerimiz, birer birer görünen anlı şanlı jetlerimiz, içimde dalgalı tekbiri en güzel dinin, zaman zaman da nevakarı doğsun Itri'nin. Ölüm yabancı bir alemde bir gece ise bile tahayyülümde vatan kalsın eski haliyle. Görülüyor ki şiirde Türk bestekarı Itri'nin o neva makamındaki kârı, dinimiz, şehirlerimiz, halkımız, askerlerimiz hepsi yan yana. Yol düşüncesindekinden başka bu hayranlığın daha da ileriye gittiği yer belki Mevsimler şiirinde o nevakardan bahsetmesi. Güneş doğmadan mavileşmiş boğazdan, nevakar açılsın bütün ses ve sazdan, ufuklarda sürsün zafer musikisi. Yahya Kemal en güzel eserlerinden biri olan şiirinde Itri'ye, onun nevakarına nasıl hayran olduğumuzu hakikaten çok net bir şekilde ortaya koyar. Hüznümüz, şevkimiz, zaferlerimiz bize benzer bir kaina takmış dediği yer. Burada ifadenin kudreti ve sözün içerisindeki musiki değeri Yahya Kemal'in kendi ifadesiyle söylersek bir aciz kaldığını, aciz kalışını ve bunu hissedişini hatırlatır bize. O ifadesinde aciz kaldığı zaman daima musikiyi yardıma çağıran bir isimdir. Bu musikiyi şiirin içerisindeki bir ahenk unsuru, bir deruni ahenk unsuru olarak anlayabileceğimiz gibi öte taraftan bir güzel sanatlar şubesi olan musiki olarak da anlamamız gerekir. Tavsifi musikiye bırakmak diler Kemal, bulamaz lisanda name sena han olan sana dediği yer. Burada klasik musikimize bu derece bağlı olan Yahya Kemal'in nasıl çağırdığı, imdada çağırdığını görüyoruz ama kendi şiirindeki musiki nedir? Birazcık da ona bakmak lazım. Eskilerin selaset dedikleri hususa dikkat çekiyor Yahya Kemal. Biz onun şiirlerini eğer kendi ifadesiyle söylersek limonata içer gibi okuyoruz. Boğazda herhangi bir şeye takılmadan doğrudan doğruya geçen ses silsilesi. Peki Yahya Kemal'in bu başarısının sebebi ne? Her şeyden evvel biliyoruz ki bir şiiri bütün halinde bir şiir olarak değil, mısra mısra görüyor. Mısrağı meydana getirirken kelimelerin istifine, önce kelimelerin istifine, ardından yan yana oluşlarına vesaire teker teker dikkat çekiyor. Bu dikkat çekiş bizim için önemli. Mahreç bakımından da yan yana gelişlerine, öte yandan bir bütün halindeki duruşlarına dikkat çekiyor. Dikkat edilirse onun şiirleri okunurken gırtlaktan dudağa, dudaktan gırtlağa doğru muntazam gidiş gelişler var. Aksi takdirde mahreç bakımından birbirine uzak olan sesleri, yani bir hecenin içerisinde gırtlaktan gelen bir ses varken öbür hecede, hemen devamındaki hecede ön dudaktan veya dişlerden gelecek bir sese değil de birbirlerine yakın mahreçlerden çıkan seslere dikkat ediyor. O meşhur Çubuklu gazelindeki aheste çek kürekleri mehtap uyanmasın hakikaten nefistir ve bir selaset numunesidir. Burada akıcılığı temin ederken bu selis havayı, şiirlerine selis havayı veren esas unsurlardan bir tanesi sanıyorum R ve L konsonantları. Buradaki o konsonantların oluşturduğu aliterasyon, renklerin ölümünde aynı şey vardır. Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter ve serin seller altında kalan kalbinde her seher bir gül açar, her gece bir bülbül eter. Manaya ve ahenge aynı anda önem veren, aynı derecede önem verdiğini, mısranın ayakları yerden kesilip uçmalı dediğini biliyoruz. Buradaki ayak kelimesi, eskilerin kafiye yerine ayak kelimesini kullanması bakımından da çokça manidardır. Kimi araştırmacılar onun vezne dikkat ettiği kadar kafiyeye dikkat etmediklerini söyler. Aynı kanaatte değiliz. Rastgele seçilen pek çok örnekle izah edilebilir bu bir şekilde. Anlaşılacağı üzere Yahya Kemal kafiyeyi divan şairleri gibi şeklen ses değil de ses olarak benimsemiştir. Yahya Kemal kafiyeye dikkat etmemiştir. Kafiyeye önem vermemiştir şeklinde bir hükümde bulunmak sanıyorum yanlıştır. Sadece, özellikle de sadece mısrağın ayakları yerden kesilip uçmalıdaki o ayak kelimesini kafiye olarak anlayarak bunu söylemek hakikaten bence yanlıştır. Şunu belki net bir şekilde ifade edebiliriz. O divan şairleri gibi şekil olarak değil de ses olarak bakıyor mevzuya. Bir ahenk unsuru olarak Yahya Kemal'in aruz veznini kullanmakla beraber vezinlerinde hiçbir tasarruf etmediğini, ahengin, veznin sustuğu yerde başladığını söylemesi bizim için önemli. Aruz sadece onun için bir araç. Eğer vezinlerde ahenk olsaydı Arap, Acem ve Türk öteden beri her vezni her mevzuda kullanırdı der. Tabelalardan örnek verir. Önceki oturumlarda belki bahsetmiştik. Meşhur börekçi Ahmet Usta işte. Mef'ulü, mefayülün, fe'ulün. Eğer böyle olsaydı bunun meşhur börekçi Ahmet Usta'nın bir şiir olabilmesi iktiza ederdi. Öbür taraftan ahengi ve musikiyi sağlayan önemli hususlardan birisi olarak aruz vezni ve vezinlerdeki duygu değeri üzerine fikirlerinin Ali Ekrem Bey ile çatıştığını söylememiz gerekir. Malumunuz Servet-i Fünun sanatkarlarından Ali Ekrem Bolayır, Nami Kemal'in oğlu. Aruz vezinlerindeki kalıpların çeşitli duygu değerlerine denk geldiğini ve o duygu değerlerinin o kalıplarla ifade edildiğini söyleyip uzun uzun buna örnekler vermiş ve en çok örneği de biliyorsunuz Tevfik Fikret üzerinden vermiştir. Yahya Kemal'in buna karşı çıktığını, birbirinden farklı kalıplarla farklı şiirler yazıldığını gösterdiğini biliyoruz. O sadece bir araç olarak bakıyor. Bu noktadan sonra aruz, kafiye, konsonant seçimi hususlarıyla birlikte aynı zamanda şairin deruni ahenk, tat şiiri, oradan da işte saf şiire uzanan macerasını incelediğimiz o şiir anlayışı ve musiki anlayışıyla olan podcast'imizi bu noktada birleştirmiş oluyoruz. Bir sonraki oturumumuzda Yahya Kemal'in nesirlerini iki bölüm halinde inceleyeceğiz. Şimdilik hoşçakalınız.
Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Selçuk Atay.